أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مريم سورة 7. آيات şöyle başlıyor: يا زكريا İnna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya lem nec'al lehu min qablu semiyya. Surenin başında Zekeriya aleyhisselama Allahu Teala'nın buradaki tabirle Rabbinin kuluna rahmet ve merhamet tecellisinden söz ediliyordu. Söz buraya gelmişti. Tekrar hatırlayalım. Dinleyin ey Kur'an'ın muhatapları dercesine. Bakın siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bunu en bilen, gerçekten bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen, rahmet ve merhamet sahibi Allah söylüyor, öyle dinleyin dercesine. Tek tek okunan 5 harfle başlamıştı sure. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Sonra bu okunacak bölüm, bu sunulan bölüm, bu sunulacak bölüm, kulu Zekeriya'ya Rabbinin rahmetinin zikri, gündemidir. Onu hatırlamanız, onu gündemde tutmanız için Allah size gönderiyor. Vahyin bu bölümü dinleyin. Dinliyoruz ya Rabbi. Gönülden söylüyoruz, yürekten söylüyoruz, damardan söylüyoruz, dinliyoruz ya Rabbi. Değilse bir dinleyen bulunur. Değilse Allah dinlenmeye, sözünün dinlenmesine muhtaç değil ki, isterseniz dinlemeyin. Ama biz dinleyenlerden olmak niyetiyle, dinleyenlerden olmak ümidiyle biz kulak vereceğimizi söylüyoruz, dinliyoruz. Gereğini yerine getirmek azmiyle dinliyoruz. Zekeriya aleyhisselam, İsrail oğulları peygamberler halkasının sondan üçüncüsü, Kur'an'ın ismen beyan ettikleri sıraya göre. Sonra Yahya ve İsa aleyhisselamlar. Kur'an-ı Kerim'de ismen zikredilen peygamberlerin sondan dördüncüsü. Çünkü onlardan sonra Hatemul Enbiya Muhammed aleyhisselam gelecek. Dedi ki Zekeriya aleyhisselam, bir toplumsal yapı, bir ortam bizi hatırlatarak, ya Rabbi, İçten içe dedi, candan dedi, samimi bir biçimde, sıcak bir şekilde ya da gizliden gizliye, ta ciğerden gelen bir nida ile yürekten kalbine yerleştirdiği bir biçimde söyledi. Ey Rabbim dedi, ihtiyarladım, işte kemiklerim, işte başım, işte saçım, işte ben huzurundayım, ihtiyarladım. Ve ben bugüne kadar senden ne istediysem hiç mahrum bırakmadın. Beni perişan etmedin. Şakî, yani bedbaht olmadım hiç. Ne istediysem verdin. Bunu da vereceğine inanarak istiyorum dedi. Duanın asıl şartlarından biri. Allah'tan istemek ve vereceğine inanarak istemek. Öyle ya, o ondan gerçekten samimi bir biçimde istenir de vermez mi? O zaman neden emretti iste emrini? Peki ama ben yıllarca istedim, defalarca istedim de vermedi mi diyeceksin? Öyle demeyeceksin ki verecek. Onu da elçisi anlatıyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da yıllarca istedim, vermedi demedim, bekledim ama vermedi mi diyorsun? O senin istediğinden daha hayırlısını vermiştir. Haberin yok mu? Ya da yarın daha hayırlı bir karşılık verecektir. Haberin olsun. Dedi ki, ya Rabbi, korkuyorum. Şu çevremdekiler, şu benim yerime geçecek olanlar, ben öldükten sonra bu hayata hakim pozisyonda imtihan edeceğin insanlardan korkuyorum. Ben onların senin dinine sahip olamamalarından, olmak istememelerinden, bu sorumluluğu taşıyamamalarından korkuyorum ya Rabbi. bir çocuk isteyeceğim ama halimi arz ediyorum. Yani benim yerime benden sonra senin dinini yaşamak ve yaşatmakla görevli bir nesil isteyeceğim ama önce halimi arz ediyorum. Karım da kısır biliyorsun. Senin bildiğin gibi senin bildiğini sana arz ediyorum. Duamın gereğidir diye, edep bunu gerektiriyor diye sana halimi arz ediyorum. Karım da kısır. Yani onun bir çocuk doğurması, onunla benim bir çocuk edinmem, ondan bir çocuğumuzun olması imkansız görünüyor dünya şartlarında. Ama ben senden istiyorum. Olur mu öyle? Yani Allah'ın bir yasası var yeryüzünde. Kadın şöyle, erkek böyle olunca çocuk doğacakmış. Evet. Ama Allah'ın bir yasası daha var. Hayata hakim Allah istediği zaman istediğini yaparmış. Eğer bunu vahiy ile bize bildirmişse tamam öyle yapmış diyeceğimiz bir konu. Değilse sana ne arkadaş? Allah istediğini yapmaz mı? Yapar madem beni de böyle yaptı, seni de öyle yaptı demeye insanların peygamber değilse yetkileri yoktur onu biliyoruz. Biz de öyle teslim oluyoruz ama Allah'tan isteme konusunda bizim kulluğumuz, sonunda cennetimiz yani cehennemden azat olmamız konusunda elbette Allah'tan her şeyi en güzel biçimde istemeye yetkimiz var. Seyyiduna Ömer, Ömer Efendimiz radıyallahu anh, ahir ömründe duasını artırmış. Ya Rabbi benim canımı Medine'de ve şehit olarak al diye. Ashabın ileri gelenlerinden kimi arkadaşlarının dikkatini çekmiş bu iş ve soru vermişler. Ey müminlerin emiri, senin bu talebin Medine'de savaş talebi gibi olmuyor mu? Yani sen Medine'de savaşa katılacak ve şehit olacaksın gibi bir istek değil mi bu? Hayır diyordu. İyi ama hem Medine'de hem de şehit olarak vefat istiyorsun. Canının böyle alınmasından yanasın. Bu duanın anlamı nedir öyleyse? Ben Allah'tan istiyorum. Allah her şeye kadirdir. Ve ben ondan istiyorum ki hem Medine'de canımı alsın hem de şehit olarak. Nitekim öyle de oldu. Medine'de savaş olmadı ve de ilk sorusuyla yani o müdahaleden, o hunharca, o haince saldırıdan sonra kendine gelip sorduğu ilk soruyla bana saldıran Müslüman mı değil mi diye sormuştu. Hayır dediler, Müslüman olmadığını söylediler. Allah'a hamd etmişti. Öyle dua etti Zekeriya Aleyhisselam. Evet durumum bu biliyorum ya Rabbi. Karım da kısır. Ama fehebli milledünke veliye. Öyle olsun ya Rabbi. Bana kendi katından, senden, ledünni bir veli olarak benim yerime geçecek bir çocuk. Benden sonra benim dinimi, yani senin dinini, senin isteğin, senin direktiflerin, senin emir ve nehilerin doğrultusunda senin istediğine göre yaşayacak, yaşatacak birini lütfen ya Rabbi. Hem ki o, hem bana, hem de Yakup oğullarına varis olsun. Yakup oğulları, Yakup. Ki babası Peygamber İshak Aleyhisselam'ın da babası İbrahim Aleyhisselam'dır. Onların çocuğu Yakup Aleyhisselam, onun da çocuğu Yusuf Aleyhisselam'ın neslinden gelen, sonra Musa ve Harun Aleyhisselamlar, sonra da Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar, işte onların neslinden gelen ve senin dinini, senin adına yeryüzüne hakim kılmakla görevlendireceğin, senin katından, senden bir lütuf ve ihsan olarak İsrailoğullarına varis kılacağın bir çocuk istiyorum. Böyle bir nesil istiyorum ya Rabbi. Hem de vec'alhu Rabbi radıya. Onu sen razı olduklarından eyle. Bunu rızaen ver. Yani razı olacağın bir biçimde, razı olduğun bir şekilde yaşayan bir evlat olarak ver ya Rabbi. Böyle istemiş. Bunu istemiş. Allah'tan istemiş. Allah da göndermiş elçisini ve o mihraptayken sıra ondayken mi yoksa işte bir mihrapta olduğu bir dönem mi onu bilmiyorum. Siz isterseniz konuyu bir de Ali İmran suresinden okuyunuz. O mihraptayken gelen elçi ona diyordu ki ya Zekeriya, ey Zekeriya, ey Allah'ın kulu ve Resulü, Nebisi, Peygamberi Zekeriya, İnna nübeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Biz sana bir çocuk müjdeliyoruz. Buradaki ibarenin aşağı yukarı birebir karşılığı böyle olsa ve onun adı Yahya olacak. Adı Yahya olan bir çocuk müjdelemek için geldim diyordu elçi. Biz Türkçe'de bugün böyle kullanıyoruz. Ey Zekeriya, ey Allah'ın peygamberi, biz yani karar veren Allah elçi olarak beni gönderdi. Allah'ın hükmünü, Allah'ın beyanını sana elçi olarak ulaştıran ben, yani işte biz sana bir çocuk müjdeliyoruz. Allah'ın müjdesini ben sana iletiyorum. Allah duanı kabul etti ey Zekeriya, bir çocukla müjdeleniyorsun. Adı da Yahya olacak. Hem de öyle bir isim, öyle bir çocuk ki onun ismi Lem nec'al lehu min kablu semiyya. Daha önce hiç kimse böyle adlandırılmamıştı. Benzer bir ayet daha sonra yine karşımıza çıkacak. Orada inşallah yine hatırlarız. Daha önce hiç kimsenin böyle isimlendirilmediği yönüyle biz Yahya Aleyhisselam'ın adının Yahya Aleyhisselam'dan önce kimseye verilmediğini zannedebiliriz. Evet, böyle bir anlayış mümkün. Ama şöyle de mümkün. Tabii bunu ben oturdum, koltuğuma yaslandım, karnımda tokken, çayda yudumlarken böyle aklıma geldi şeklinde anlatmayayım. Allah'a sığınayım öyle anlatmaktan. Ama benden önce bu iş adına yetkili kabul ettiğim insanların sözlerinden anladığımı size nakletmeye, yani tabir yerindeyse sesli düşünmeye çalışıyorum. Demek ki Yahya Aleyhisselam'ın isimlendirilmesi daha önce hiç böyle bir isimlendirilme olmadan gerçekleşmiş. Yani Allah hem kullarından bir kula bir çocuk müjdeleyecek, hem de onun adını doğmadan önce verecek. Böylesi olmamış önce. Veya bir üçüncü ihtimalle İsrailoğulları içinde bu isimle adlandırılan başka biri yokmuş daha önce. Türkçe karşılığıyla yaşar demektir, yaşayacak demektir, yaşasın demektir, bu mutlaka hayat sahibi olacak demektir. İşte böyle bir isim ve böyle bir isimde bir çocuk müjdesi. Aklıma geldi. Sözü dağıtmaya hakkım yok. Kur'an okuyorum ve okuduğumu sizinle paylaşıyorum. Allah'tan bereketler umarım. Ama sizin de aklınıza geldi mi diye sorsam, şöyle olayın kenarından köşesinden iki kelam ediverip geçsek, Allahu Teala henüz daha hayat emmareleri olmayan, yani ana rahmine düşmeyen bir çocuktan söz ediyor. Yarın olacak, yarından sonra olacak gaybi bir meseleden söz ediyor ve onun erkek evlat olarak doğacağını, adının da Yahya olacağını müjdeliyor. Hem de karısı kısır olan bir kuluna. Acaba bu işte bizim anlayacağımız bir başka yön olsa gerek mi ki? Yani siz der misiniz ki olmaz öyle şey, Allah yarın olacağı nereden bilsindi ki? Bilseydi bizden yarın adına kulluk istemezdi aslında. Yani beni neyle imtihan edeceğini baştan bilen birisi olsaydı, bu benim kaderciliğim, Müslümanlığı kale almamam filan anlamlarına gelir miydi ki acaba? Ben öyle zannetmiyorum. Çünkü Allah, ben kiminle evleneceksem, hangi kadın ya da hangi erkekle ben imtihan olacaksam, bunu Allah bilir elbette. Bugün değil, dün değil, dünden önce, yarından sonra da bilir Allah. Çünkü Allah için zamanla bilmek diye bir konu yoktur. Bakın ki Zekeriya Aleyhisselam'ın bir çocuğu olacağını ve onun erkek olacağını, hem de adının Yahya olacağını önceden bilmiştir diye işi sanki lafa boğmamız gerekecek mi? Hayır. Tekrar dönüyoruz 6. ayetin başına. Melek gelmiş, görevli melek, demiş ki ey Zekeriya, orada olmayı ister misiniz? Ama orada değil misiniz? Sanki Zekeriya Aleyhisselam mabette, o peygamber, o Allah'ın kulu, o Allah'ın peygamberi, Allah'ın vahyine muhatap ve Allahu Teala elçisiyle ona haber veriyor. Allah sana bir çocuk müjdeliyor. Allahu Ekber. Nasıl da şaşılacak şey değil mi? O yaşta kendisi hani ihtiyarlamış öyle demişti. Saçları ağarmış, alev alev tutuşmuş bir anlamda ya da kemikleri zayıflamış, elbette ahir ömrüne varmış anlamında sözler bunlar. Karısı da kısırken bir melek, yani yalan söylemesi mümkün olmayan bir Allah elçisi geliyor kendisine. Daha önce bu tür haberlerle karşılaştı elbette. Yani vahiy bilgisinin sahibi peygamber gerçekten. Ama bu nasıl bir haber? Nasıl da şaşılacak bir haber değil mi? Oğlu olacakmış. Hem de adı Yahya olacakmış. Dahası böyle bir isimlendirme daha önce hiç duyulmamış. Hem Yahya adında kimse yok daha önce. Hem İsrail oğullarında yok. Hem de Allah'ın böyle adıyla, sanıyla bildirip müjdelediği bir çocuk doğacakmış. Hem ne hayret, hem ne kadar hayret doğrusu. O da bu şaşkınlığıyla, bir beşer olma özelliğiyle hemen benzer tepkiler vermişti. Tabii ben onun tepkisinden, onun şaşmasından, onun hayretinden öğrendim de sözü 8. ayeti okumadan önce söyledim. Kale, Rabbi, enna yekunu li gulam. Dedi ki, ah Rabbim, Allah'ım, nasıl olur ya Rabbi, benim çocuğum öyle mi? Bana bir çocuk dedin, bir çocuk müjdeledin, bir oğlum olacak dedin. Ama ya Rabbi bu nasıl olur? Bu ne zaman olacak? Bu nerede olacak ya Rabbi? Ve kânetim râiti âhiran, üstelik arz etmiştim ki sen en bilensin, yanılmayan bilensin, tam bilensin ya Rabbi. Karım da kısırken, hanımım çocuk yapma özelliğine sahip değilken, bu içinde bulunduğumuz yasalar çerçevesinde nasıl ya Rabbi? Bir daha, bir özelliğim daha varken, vakat belâtu minel kibri atiyye. Hem de ben de ihtiyarlığımın son noktasına gelmişken, buna rağmen bununla birlikte enna yekunu. Üç anlam verirler enna kelimesine. Arapçada bu anlamlar adına kullanılan bir kelimeymiş de ondan. Değilse bize böyle uygun geliyor. Biz böyle cevap versek, biz böyle anlamlandırsak demeye kimsenin yetkisi yok. Çünkü mesela siz bilirsiniz. Elmalı merhum müfessir, hani hak dini Kur'an dili diye bir tefsir yazmış. Ya da isterseniz genişletilmiş bir meal deyin ama yani Kur'an'da anlatılan gerçeklerin şu şimdi konuştuğumuz dilde karşılıklarını bulma çabasında bir adam. Sözlük anlamıyla bir kelime diyelim üç ayrı alanda karşımıza çıkıyorsa her birine uygun biçimde Kur'an'ın o ayetini anlamaya çalışır. Onu öyle ifade etmeye çalışır. Tefsirinde ya da işte kitabında ana fikri budur adamın. Mesela diyelim ki hasibe kelimesi Arapçada hem zannetmek anlamına kullanılır hem de hesap etmek anlamına. Allahu Teala Ankebut suresinin 2. ayetinde e hasiben nasu en yutraku diye söze başlıyorsa işte onu insanlar öyle mi zannediyorlar dedikten sonra bir de hesap etmeye yönelik açıklamayla hesaplarını bu zanna göre mi kuruyorlar demeyi seven bir adamken ama ben öyle yerler gördüm ki kitapta her ne kadar diyordu burada kelime anlamıyla sözlük karşılığı olarak lügat anlamıyla bu kelime bu anlama gelse de seleften böyle bir açıklama görmediğimiz daha önce sahabe ve tabi'in dönemlerine ait böyle bir açıklamaya rastlamadığımız için bu tür düşünceden sarfı nazar ediyoruz diyordu. Elbette edepti bu. Öyle yapması gerekirdi. Değilse ben çölde yaşayan Arapların bu kelimeye böyle bir anlam verdiklerini biliyorum. Öyleyse bu ayet bu anlama da gelecektir. Sen çölde yaşayan Arapların o kelimeye ne anlam verdiğini başka bir adam, başka birilerinden duyduğunu unutarak kendini onlardan daha yetkili zannedebilirsin ama ben senin yetkini onaylamam gerekmiyor. Çünkü çölde yaşayan Araplardan bu konuda ben de bir bilgi bulmam gerekiyor. Dedi ki, ya Rabbi, nasıl çocuğum olur? Enna, Dedi ki ya Rabbi ne zaman olur bu çocuğum? Enna. Ya da dedi ki ya Rabbi nerede olacak benim bu çocuğum böyle? Enna. İşte enna nasıl, nerede ve ne zaman anlamlarına kullanılır. Ama yine de o kelimenin o anlamlardan hangisine uygun olduğunu seleften yani sahabe ve tabiinden öğrenmemiz gerekiyor. Eğer aleyhissalatü vesselam'dan bir açıklama varsa. Mesela Bakara suresinin 223. ayetinde bu kelimeyi şöyle görüyoruz. Nisaukum harsul lekum. Fe'tu harsakum enna şi'tum. Nikahlı kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Onlara enna şi'tum varınız, gidiniz. Onlarla enna şi'tum beraber olunuz. Şi'tum istediğiniz, siz istediğiniz demektir. Enna nasıl? Enna nerede? Enna ne zaman anlamlarına geliyorsa bunu kelime anlamıyla böyle anlayabileceğiz. Ben Kur'an ayeti olduğu için sözlük anlamının dışında da bir anlam yüklediğimi herhalde fark ettiniz. Nisaukum yani kadınlar sizin ortamınızda yaşadığınız komşunuz, akrabanız, yoldan geçen, kenarda bekleyen, orada size bakan kadınlarınız değil. Ya hatta halalarınız, teyzeleriniz, kızlarınız veya anneleriniz hiç değil. Ya nikahlı kadınlarınız, sizin nikahınız altında olan kadınlarınız, sizin tarlalarınızdır. Siz onlarla ne zaman isterseniz, nereden isterseniz, önden ya da arkadan ya da nasıl isterseniz öylece beraber olunuz ayetini aleyhissalatü vesselamın bağladığı biçimde anlamak zorundayız. Yani önden olmak şartıyla birleşme, isterseniz siz onun önüne, isterseniz arkasına geçin şeklinde bir nereden isterseniz anlayışını aleyhissalatü vesselam böyle sunuyor bize. Biz de Kur'an'ın ve sünnetin anlaşılmasında onların tam yetkilerini ya da onların başkalarına verilmeyen yetkilerini böylece gündeme getirmeye çalışıyoruz. Şaşırmıştı. Acaba demişti. Nasıl olur demişti. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilememiş, sadece nazlanmıştı Rabbına karşı. Ya Rabbi benim nasıl, ne zaman çocuğum olacak, nasıl olacak bu iş demişti. Karım kısırken ben de ihtiyarlığın son derecesinde, ihtiyarlığın son raddesine gelmişken ama sen müjdeledin, sen deyince olacak, şaşırdım ya Rabbi diye naz makamında Allah'a kendini arz eder. Değilse, bir dakika ya Rabbi, nasıl olur bu iş? Bu mümkün değil ki. Benimle dalga mı geçiyorsun diyecek hali yok. O peygamber ve Rabbini elbette en tanıyan bir kul. Yani bu şaşkınlık değilse hayrete bakın. Kul nasıl da insandır. Peygamber nasıl da insandır ve ama özel bir insan. Efendim, peygamberler zaten insandır. İnsanların böyle bir şeyler yapmaları, onlardan mucize beklemeleri. Yani be mübarek adam, peygamber zaten insandır ve insan olmak haysiyetiyle peygamberdir. Çünkü adam tutuyor önüme, Kur'an ayetiyle beni bağlamak istiyor, susturmak istiyor. Diyor ki, sen görmedin mi ayeti? Sen ki Kur'an okuduğunu iddia ediyorsun. Bak ne diyor peygamberimiz? Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye. Evet, peygamberimizin böyle demesi emrolunur. Benim de inandığım, senin de inanacağın Kur'an'da böyle yazar. Yani peygamber kıyamete kadar bütün insanlığa der ki ben de siz gibi bir insanım ama benim farkım bana vahyolunuyor. Evet bu doğru ama buraya tutunup, buraya yaslanıp, buraya ayağını basıp da buradan kendi bildiğini ispat etmek için uğraşıyorsa insanlar o zaman onlara ne demeli ki? Ben sadece şöyle diyesim geliyor. Abi canım kardeşim, hain olmadığını zannediyor ve öyle inanıyorum. Ama düşünsene, bu iddiayı Kur'an'a göre kafirler de ortaya koyuyorlar biliyor musun? Aa, sen de biz gibi bir insansın canım. Nedir senin iddian böyle? Sen ne yapmak istiyorsun diyenler de Kur'an'ın beyanıyla kafirler değil mi? Evet, öyleyse yani bu peygamber bir insan nihayet mi demeye getiriyorsunuz? Sen onu demek istemediğine göre ben de peygamberin insanlıktan çıkmasını istemiyorum. Ama o özel bir insandır. Sürekli Allah kontrolünde ve Allah'tan yeryüzüne, insanlığa, hatta aleyhissalatü vesselam şahsında kıyamete kadar bütün insanlığa mesaj getiren, Allah'ın rıza ve gazap yollarını öğreten bir konumda olması haysiyetiyle özel bir insandır. İşte Zekeriya aleyhisselam bir kul olarak, bir beşer bir insan olarak elbette hayret edecekti. Allah'tan istediği, isteği kabul edilince de şaşıracaktı. Ama ya Rabbi dedi, ben dedi bu durumdayım dedi ve sen bana lütfediyorsun. Karşıdaki zaten bunu demek için vardı sanki. Hemen 9. ayetin başında dedi ki, قال كذلك. Evet evet işte böyle. Ya da bir başka tercüme şekliyle, öyledir öyle dedi. Yani nasıl öyle? قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنْ. Rabbin dedi ki, bu bana çok kolay. Yani ey Zekeriya kulum, sen benden bunu mu istedin? Bu benim için çok kolay çünkü sen de bilirsin. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Daha önce seni yaratmıştım. Şimdi senden senin çocuğunu yaratacakmışım. Yani bu zor olur mu hiç? Sen hiçbir şey değildin. Şimdi senin kendin var ve de hanımın var. Sizden bir çocuk yaratacağım. Bu zaten çok kolay. Sen seni düşün. Mesela Zekeriya aleyhisselam o günlerde kaç yaşındaysa ondan bir 10 yıl önce, doğmasından bir 50 yıl önce, bir 100 yıl önce neydi Zekeriya aleyhisselam? Harun aleyhisselam döneminde kim bilirdi Zekeriya aleyhisselamı? Kim bilirdi onun çocuğunun olacağını? Peki ya Adem aleyhisselam? Ya ondan öncesi Havva anamızla birlikte var olmadan önce onlar? Kim bilirdi onların ne olduğunu? Nasıl düşünecektiniz de neye göre hareket edecektiniz? O zaten yoktu ve hiçbir şey değildi. İsterseniz konuyla ilgili ya da kulluğunuzla ilgili, ne demek konuyla ilgili? Kulluğunuzla ilgili Dehir, diğer adıyla İnsan suresini okuyuverin. Ben birinci ayet okuyayım. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا. Evet, hiçbir şey değildi insan. Bir vakitler mi? O vakit yoktu zaten. Önce Allah vardı. Allah varken önce yoktu derler. Yani Allah varken önce, sonra, zaman, mekan var mıydı? Olmaz öyle şey. İşte onlar yokken yarattı Allah. Öyle bir zaman vardı ki o zaman da insan yoktu ve hiçbir şeydi. Ve biz insanı bir damla sudan hem de karışık yaratmışız ki onu imtihan ediyoruz. İmtihan içinde gerekli her şeyi veriyoruz. Hem semi hem de basir olarak onu imtihan salonuna, yani yolların ortasına, ya imma şakiran ya da imma kefuran olmak adına imtihana gönderiyoruz diyordu Dehir suresinde. Dedi ki Allah, Kale kezalik. Bir ayet bize Kur'an'da ne kadar ayeti hatırlatırsa hepsini birlikte sayıp dökmemiz gerekmiyor. Ama hani anlama kolaylığı sağlasın diye isterseniz birlikte iki ayet daha hatırlayalım. Birisi bu surede hemen biraz sonra karşımıza çıkacak bir ayet. Hani Meryem anamıza da Allah'ın elçisi bir çocuk müjdelemişti. O da şaşkınlıktan dona kalmış, ne diyeceğini bilememişti sanki. Aa ben demişti, ben hiç yoldan çıkmadım. Bana hiçbir erkek eli değmemişken, ben de bağı ve azgın olmamışken, yani nasıl olur böyle diye soru vermişti ya o müjdeyi getiren ya da o hükmü getiren elçiye, o da aynısını cevaplamıştı. Ya da aynı cevabı Allah'ın elçisi orada da kullanmıştı. Allah'tan elçilik yaparak قَالَ كَذَٰلِكَ. Bir de benzer cevap İbrahim aleyhisselama verilmişti. Hani onun da İsmail aleyhisselamdan sonra Sare anamıza lütfedilen bir oğlu vardı, İshak aleyhisselam. Lut kavmini helake görevli melekler geldiklerinde, ama siz ne oluyor size, orada Lut var, o kavmi nasıl da helak edeceksiniz hepsini birden şeklindeki konuşmaların önüne ya da arkasına demişti ki melekler, sana da bir çocuk müjdeliyoruz. Şaşırmıştı İbrahim Aleyhisselam. Ben ihtiyar, karım da öyle. Hem de kısırken nasıl olacak bizim çocuğumuz deyince aynı kelime orada da söyleniyordu. Gale, kezalik. Öyledir öyle. Sen takma kafana deriz ya biz. Tabi Allah'ın elçisi ve peygamber arasındaki konuşmada edebimizi muhafaza edelim diye öyle diyemiyorsak da ama biz öyle konuşuyoruz. Öyle anlıyoruz bu işi. Öyledir öyle. Sen bunu böyle kabul et. Dahası yok. Allah senin bildiğinin ötesinde karar vermeye yetkilidir ve senin içinde bulunduğun şartların dışında hayatı düzenlemeye elbette yetkilidir. Sen bunu böyle kabul et dercesine. Kedalik. Öyledir. Bu iş böyle. Böyle olacak. Artık dahası yok. Kâle rabbuk huve aleyye heyyin. Dedi ki Rabbin. Rabbin öyle dedi. Bunu anla. Allah dedikten sonra dahası olmaz elbette. Huve aleyye heyyin. Bu benim için çok kolay. Elbette çok kolay. Yani Allah'a göre bunun kolay olması ama Allah'a göre zor olan olmaz ki. Efendim kelimeyi illa da zorlayarak ama Allah'ın da kendisini zorladığı şeyler öğreniyoruz sünnette derseniz o ayrı. Yani sevmediğini söylüyor, istemediğini söylüyorsa ayrı. Değilse Allah için zor bir şey olmaz mı? Ya da eğer soru şeytan kaynaklıysa o zaman zaten cevap da vermiyoruz. Siz Allah'ın her şeye gücünün yettiğini söylüyorsunuz. Evet, böyle inanıyoruz. Peki söyleyin bakalım, Allah yerinden kaldıramayacağı kadar büyük bir taş yaratabilir mi? Aa, soruya bakın. Allah konusunda sorulacak bir soru öyle mi? Ne yapacak? Böylece Allah'ı ölçecek yani adam. Biçecek, kafası bu işe müsait, yetkili de zaten. Böylece ölçtükten sonra, ha yalan söylediniz. Demek ki yaratamazmış diyecek ya da demek ki gücü yetmezmiş diyecek öyle mi? Onun olsun sorusu, cevabı da bekleye dursun. Kıyamette anlar onu deriz ve cevap verme ihtiyacı bile hissetmeyiz elbette. O Allah'a çok kolay ve sen hiçbir şey değilken seni de yaratan Allah onu da yaratacak. Sonra 10. ayet ve burada kalalım inşallah. Kâle Rabbi ic'alli âye, kâle âyetüke ellâ tükellimen nâse 3 leyâlin seviyyâ. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.